Ayrım 29.
Bunun öncesi ve günümüze kadar ulaşan sonrası vardır. Fakat aradığımız çıkış yolunun en yakın başlangıç noktası olarak milli mücadeleyi ele almış bulunuyoruz. Bu başlangıç noktasına da şüphesiz bir yerden gelinmiştir. Gerçekleri sımsıkı yakalayabilmek için geriye doğru giderek veya en baştan başlayarak meseleleri incelemenin en doğru hareket olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çok şumullu ve akademik çalışma isteyen bir iş. Böylesine bir çalışmayı başkalarına bırakarak yeni Türk devletinin hangi temeller üzerine kurulduğunu araştırmakla yetineceğiz. İlk olarak şu hususu belirtmek gerekir ki yeni Türkiye anayasa hukuku ve milletler arası hukuk bakımından tam anlamıyla yeni bir devlettir. Fakat bugün Türkiye'de göze görünen ve hissedilen bütün değişikliklere rağmen devletin asli unsurları Osmanlı Devleti'nin kalıntıları halinde yaşıyor. Dikkatli bir göz Osmanlılığın izlerini devlet ve toplum hayatının her safhasında insanlarımızı açık ve seçik olarak görebilir. Eski bir tarihe sahip olmak milletlerin hayatında ve kurumlarında elbette önemli bir yer tutmaktadır. Yalnız unutulmamalıdır ki tarih iyi ile beraber kötü olanı da yeni kuşaklara aktarır. Eğer tarihi miras köklü bir tasfiyeye uğramaz ise her türlü iyi niyetler boşa gider ve eski devlet yeni devletin çatısı altında çok uzun yıllar bütün canlılığıyla yaşayıp gider. Yaşlı milletler yeni devletler ve yeni rejimler kurmaya muvaffak olmuşlardır. Bunun birbirine karşıt iki örneğini Fransa'da ve Rusya'da görmekteyiz. Türkiye gerek Fransız gerekse Rus ihtilallerinden etkilenmiş olduğu halde ne o yoldan ne de diğerinden geçmediği için Osmanlı kalmaktan kurtulamamıştır. Yeni insan yetişmeden, yetiştirilmeden, daha açıkçası insanlar yenilenmeden, yeni düzen, yeni devlet kurmak mümkün değildir. Tarihlerinin ağırlığı altında ezilmemiş genç milletler, kendi devletlerini daha rahatlıkla kurabilmek şansına sahip oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bunun en tipik örneğidir. Bağımsızlıklarına yeni yeni kavuşan sömürge halklarının da giriştikleri denemelerde aynı sonuca ulaşacakları bir süre sonra görülecektir. Buraya kadar söylediklerimiz yeni Türk devletinde hiçbir şeyin değişmediği anlamına alınmamalıdır. En önemli değişiklik, yenilenme isteğinin Cumhuriyet'ten öncekine nazaran çok daha şuurlu olmasıdır. Bununla beraber temelde değişim olmayınca bütün yenilik bir eski paltonun ters yüz edilişinden öteye geçemez. Milli mücadeleden sonra eski kurumların çoğu hukuken ve fiilen yıkılmıştır. Yerlerini yeni kurumlar almıştır. Devlet az çok modernize edilmiştir. Memlekete batı tekniği girmiştir. Atatürk'ün pek az bir zamana sığdırdığı reformlar sayesinde toplum ve kişi hayatında bir değişme başlamıştır. Batı yaşayışına daha hızlı yönelen bu değişme şüphesiz etki alanını devamlı olarak genişletmektedir. Fakat toplumun üst yapısındaki değişme alttaki değişmeyle uygunluk halinde değildir. En iyimser görüşte gerçek budur. Yeni Türkiye'nin kurucuları elbette böyle olmasını istememişlerdi. Milli mücadele süresince ve zaferden sonra çok büyük sözler söylemiş, çok ileri hedefler gösterilmişti. Ancak ihtilal ile iş başına gelindiği halde gereği kadar radikal davranılamadı. Çünkü Osmanlı Devleti ölmüştü ama Osmanlılık henüz ayakta duruyordu. Hatta en ileri radikaller ve reformcular bile Osmanlılıkla ilişkilerini kesmemişlerdi. Çünkü onlar ilhamlarını Osmanlı devrimcilerinden almışlar, aynı mektep ve aynı çevrede eğitilmişlerdi. Bu sebepledir ki yeni devletin kuruluşunda büyük ölçüde eski malzeme kullanılmıştır. Anadolu İhtilali ve İstiklal Harbi ile Türkiye'de bir İslam İmparatorluğundan milli devlete, teokratik devlet düzeninden parlamenter cumhuriyete ve ortaçağ ekonomisinden modern kapitalist ekonomiye geçiş gibi radikal değişiklikler olduğu halde yeni devlette Osmanlı zihniyetinin idare mekanizmasına yerleşebilmesi büyük bir şanssızlıktır. Bu hali bir dereceye kadar normal saymak ve tasfiye tehlikesiyle karşılaşılan Osmanlılığın bir direnmesi, bir yaşama çabası şeklinde telakki etmek gerekir. Diğer yandan ihtilal yıkmak istediği kuvvetle kendisine engel olacak en önemli uçları kırdıktan sonra üstü kapalı bir uzlaşmaya girmiş gibi görünüyor. Bu şüphesiz yalnız Anadolu ihtilaline has bir durum değildir. Nitekim başlangıcında Fransız ihtilali de buna benzer bir yoldan geçmiştir. Şu farkla ki Fransa'da değişme temelde cereyan ediyordu ve uzlaşma geçiciydi. Türkiye'de ise eski devrin kesin olarak tasfiyesi uzun zamana ve gelecek kuşaklara kalıyordu. Gerek bu farklılığı, gerekse Anadolu İhtilali'nin köklü bir değişmeye gidememesindeki gerçek sebepleri, Türkiye'nin bazı tarihi çağları yaşamamış olmasında aramak gerekir. Bir kısım batılı yazarların önemli üzerinde durdukları bu husus, son zamanlarda İngiltere'de yayımlanan Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı bir eserde geniş şekilde ele alınmıştır. Yazar şöyle diyor, Avrupa tarihindeki büyük olaylar ve hareketler, İslam'ı Hristiyanlıktan ayıran askeri ve dini setlere çarpmak yüzünden onu etkilerinden tamamen mahrum bırakmış, Türkiye bunlardan uzak ve habersiz kalmıştı. Kilise-devlet çatışması, Rönesans, reform ve kontrreform, bilimsel uyanış, hümanizma, liberalizm, rasyonalizm ve aydınlanmış çağı, Avrupa'nın geçirdiği bu büyük serüvenler ve fikri çatışmalar, bunların tamamıyla yabancı ve yersiz kaçacağı bir toplumda yankısız ve dikkatten uzak kalmıştı. Aynı durum, böyle sosyal, ekonomik ve politik değişmeler içinde söz konusu idi. Baronluğun yükseliş ve çöküşü, komünlerin gelişmesi, ticaretin yeni bir şekilde gelişmesi, yeni bir orta sınıfın belirişi, para ve toprak, site devleti, nasyonel devlet ve imparatorluklar arasındaki çatışmalar, Avrupa toplumluğunun ve hayatın bütün bu hızlı ve bileşik evrimlerinin herhangi bir benzerini Osmanlıların Orta Doğu İslam uygarlığında bulmak mümkün değildir. Bütün bunlardan ötürü de Türk ihtilalini hazırlayıp besleyen, sonra da şekillendiren değişme ve çatışma, İngiliz, Fransız ihtilallerinden ve hatta öbürlerine nispetle daha büyük benzerlikler çizilmesine elverişli olan Rus ihtilalinden farklıdır. Birinci kitabımızda da belirttiğimiz gibi Anadolu ihtilali bir halk hareketi değildir. Bazı kimseler bunu milli burjuva hareketi olarak vasıflandırmışlardır. Bu iddiada da büyük bir gerçek payı yoktur. Türkiye'de Batı burjuvazisi gibi şuurlu ve teşkilatlı bir sınıfın bugün bile bulunmayışı kanaatimizi doğrulamaya yeter. Anadolu burjuvalarını milli hareket içinde olduğu kadar dışında da görmekteyiz. Gerçi yeni Türkiye'nin kuruluşunda ve şekillenmesinde burjuvazinin önemli etkisi olmuştur. Ama bu vakadan Anadolu ihtilalinin bir burjuva ihtilali olduğu hükmüne varılabileceğini sanmıyoruz. Anadolu İhtilali asli unsuru İttihatçılar, asker ve sivil olan bir karma kadronun, daha doğrusu bir aydın ekibin yarattığı ve yürüttüğü bir harekettir. Buna yabancı yazarlardan birçoğunun işaret ettiği gibi seçkinler hareketi diyebiliriz. Türk toplumunun gerçekten seçkin kişileri sayılmak gereken bu yol göstericilerin fikri cevher bakımından başlıca özellikleri, Osmanlı toplumu için çok yeni sayılan iki kavramı, vatan ve millet kavramlarını idrak etmiş olmalarıdır. Jön Türklerden Kuvayi Milliyecilere kadar peşinden koşulan en çekici fikirler kaynağını vatan ve millet kavramlarından almıştır. Anadolu ihtilalinin öncüleri ve yöneticileri de pek az farklı aynı fikir çizgisinde bulunuyorlardı. Başlangıçta ihtilalin hazır bir ideolojisi ve yetişmiş bir ideoloğu yoktu. Hareketin şefi aynı zamanda ideolog olmak zorunluğundaydı. Ve ihtilalin ideolojisi hareketle beraber hatta hareketin arkasından gelmişti. Bu sebeple yeni Türkiye'nin kuruluşunda ideoloji çok defa günün şartlarına uydurulmuştur. Anadolu ihtilalinin harple beraber iç içe gelişmesi de ayrıca üzerinde durulacak bir husustur. İhtilalin ideolojik bir hareket olarak başlamamış olması ve böyle bir hazırlığa sahip bulunmaması dayanağını ve gerekçesini harpte bulmasına yol açmıştır. Böylece harp ihtilale başarı şansı sağlamış oluyordu. Fakat bu durum yeni devletin kuruluşunda bir takım olumsuz etkiler yapmaktan da geri kalmamıştır. Dış düşmanlara karşı vatanın savunulması ve milletin kurtuluşu için savaşanların pek azı ihtilalciydi. Savaşçılara göre kurtarılacak kutsal varlıklar arasında saltanat ve hilafet makamları da vardı. İleride bu iki müesseseyi de tasfiye edecek olan ihtilalciler bir süre savaş arkadaşlarından farklı görünememişlerdi. Anadolu Milli Hareketi içinde bütün siyasi görüşler bir koalisyon teşkil etmişti. Bu koalisyon ihtilalin uzak hedefleri bakımından büyük bir zaaftı. Çünkü ihtilale karşı olan kuvvetler zaferden sonra vatanın kurtuluşu için girdikleri bu koalisyondan alacaklı olarak çıkacaklardı. Bu sebepten tasfiyeleri güçleşiyordu. Ne kadar radikal davranılsa bunlara taviz verilmek gerekecekti. Esasen ilk günlerden beri ihtilal taviz vere vere yürütülmekteydi. İttihatçılar da yeni devletin kuruluşunda önemli sürtüşmelere ve çatışmalara sebep olarak ihtilalin gücünü ve hızını azaltmışlardır. Bir ihtilalci teşekkülün mensubu olan İttihatçılar, Anadolu ihtilalindeki rolleri dolayısıyla zaferde büyük hak sahibiydiler. İttihatçı kadro bununla da yetinmeyecek, iktidar için hak iddia edecekti. Özetlersek, Türkiye'nin gerçekten yenilenmesini engelleyen en önemli faktörler şunlardır. 1. Batı'nın geçirdiği önemli tarihi çağların yaşanmamış olması. 2. Anadolu ihtilalinin bir halk hareketi veya bir sınıf hareketi olmaması. 3. İhtilalin bir ideolojik hareket olarak başlamaması ve ideolojinin hareketle beraber hareketin içinde hazırlanması. 4. Harp ve ihtilalin iç içe gelişmesi sebebiyle Milli Kurtuluş Harbi'nin zafere her çeşit siyasi görüşü temsil eden bir koalisyonun yönetiminde ulaşması. 5. İttihatçı kadronun ihtilal ve harbin kazanılmasındaki büyük şeref payına dayanarak iktidara sahip çıkmak istemesi. Bunlar zamanla az çok fark edilmiş ve sezilmiş gerçeklerdir. Milli hareketin nereye yöneleceği ve kurulmakta olan yeni devletin ne biçim bir devlet olacağı daha harp devam ederken düşünülmekte ve tartışılmaktaydı. Ahmet Ağoğlu'nun Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çıkan bir seri yazısı bize bu hususta derli toplu bir fikir vermektedir. 10 Mayıs 1922'de başlayıp 15 Ağustos 1922'de biten bu yazı serisinde ileri sürülen endişeleri ve yapılan tahlilleri Milli Hareket'in resmi organında yayınlandığı için yalnız Ağoğlu'nun görüşü olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu bakımdan Zafer'in hemen eşiğinde yayınlanan seri yazının önemli kısımları üzerinde duracağız. Ağoğlu İhtilal mi İnkılap mı başlıklı yazılarının ilkine şöyle başlamıştır. Biz neyiz, nereye doğru yürüyoruz? Geleceği nasıl düşünüyoruz? Ufkun öte tarafında bizi ne bekliyor? Memleketimiz ve halkımız için gelecekte ne gibi bir hayat tasavvur ediyoruz? Özetle hangi ülkünün gerçekleşmesine doğru yürüyoruz? Yazı serisi bu soruların cevaplarını araştırmakla uzayıp gittiği halde sorular cevapsız kalmıştır. Fakat yazar o günlerde herkes için meçhul olan bu soruların niçin cevaplandırılmadığını kesinlikle söylemiştir. Düşünürümüz ve ideoloğumuz yok. Birleştiğimiz tek nokta vatanı kurtarmak, milli varlığımızı ve istiklalimizi sağlamak diyen Ağoğlu, bunu sağladıktan sonra ne olacak sorusunu ortaya atmaktadır. Türkiye'de günümüze kadar gelmiş her ihtilalde hele bir yıkalım sonra düşünürüz parolası hakim olduğu gibi Ağoğlu'nun belirttiğine göre o günlerin parolası da şöyledir. Bir kere düşmandan memleketi kurtaralım sonra bu hususları düşünürüz. Bazı kimselerin kafasında şüphesiz bir takım bulanık düşünceler yaşamaktaydı. Bu arada Mustafa Kemal Paşa şef olarak ve tek başına ne yapmak istediğini biliyordu. Olayların gelişmesinden Milli Hareket'in cumhuri bir milli devlete yöneldiği anlaşılmaktaydı. Fakat bütün bunlar Ağoğlu Ahmet Bey'in şu acı gerçeği görmesine engel olamamıştı. Milli Hareket ne bir nazariyenin ne de bir felsefe akımının ne de belli bir siyasal ve sosyal eğilimin mahsulüdür. Ağoğlu'nun düşünme iktisadı olan kafaları sarsmak ve açıkça belli ki henüz idrak etmemiş olanlara yeni düzende bir devletin kurulmakta bulunduğunu anlatmak isteyen 18 ve 24 Mayıs 1 Haziran 1922 tarihli yazılarında Milli Hareket'in ortaya koyduğu gerçekler tasnif ve tahlil edilmiştir. Ağoğlu'na göre bu gerçekler şunlardır. 1. İstanbul yöneticilik ve önderlik görevini kaybetmiştir. 2. Osmanlı Devleti'nin cevheri Anadolu'dur. Fakat Anadolu imparatorluk manzumesi içinde dışa düşmüştür. 3. Saray ve Babali iflas etmiş, madde ve mana olarak yıkılmıştır. 4. Anadolu halkının şimdiye kadar fark edilmemiş bir özelliği ve değeri vardır. Bu yazı serisinde yazar nihayet kurulacak devlette hükümet şeklinin ne olabileceğini araştırmakta ve çeşitli ihtimaller üzerinde durarak Batı tipi demokrasiyi en uygun hükümet şekli olarak tavsiye etmektedir. Ağoğlu'nun makalelerinde Osmanlı Devleti düzeni, medrese ve tekke, toplumun sosyal yapısı, halkçılık, demokrasi, Marksizm yer yer incelenmekte, memleketin anlaşılmayan fikri bir hercümerç içinde yuvarlandığı belirtildikten sonra şu yol gösterilmektedir. Kalple hisle doğulu olmak, kafa ile batılı olmak, kültür bakımından Türk-İslam kalmak ve uygarlık bakımından Avrupalı olmak. Görülüyor ki o günlerde Milli Hareket'in resmi organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde ileri sürülen fikir hiçbir yenilik getirmemektedir. İttihat ve Terakki'nin görüşü o günde revaçta olan fikirdir. Ağoğlu Ahmet Bey, Büyük Taarruz'dan 11 gün önce 15 Ağustos 1922'de çıkan son yazısını aşağıdaki cümlelerle bitirmiştir. Bundan dolayı içeride karşımıza dikilen mesele şu. Acaba biz bu kerede idari maslahat ederek sağa sola, öne, arkaya bakacak, yerimizden kımıldamayarak asırların omuzlarımıza yüklemiş olduğu ve dış baskıdan çok bizi varlığımızı, dimağımızı, kalbimizi, vicdanımızı ezen müthiş bir mazinin kokmuş yükünün ağırlığı altında bocalayacak mıyız? Veyahut yedi devlete şeref istiklal için meydan okuyarak kanısıyla uçaklara, deve ile tanklara karşı çıkan azametli bir milletin önderlerine yakışır bir yiğitlik ve kuvvetle silkinip o mirasları üzerimizden atacak ve bu millete gerçek yolunu gösterecek miyiz? İşte bütün mesele. İçinde yaşadığımız günlere bakarak milli mücadelenin fikriyatına ışık tutmak isteyen Ağoğlu Ahmet Bey'in 1922 Ağustos'unda belirttiği endişelerin ne dereceye kadar bir gerçek payı taşıdığını anlamamız mümkündür. Zaferden sonra milletler arası bir akitle resmen ve fiilen tanınan yeni Türk devletinin hangi fikri temeller üzerine kurulduğunu, yeni rejimin kendisine uygun bir kadro yetiştiremediğini ve milli mücadeleyi bütün yükün omuzlarında taşıyarak zafere ulaştıran ordunun bir rejim ordusu olarak yeni Türkiye'deki yerini şimdi sırayla gözden geçirebiliriz. A. Yeni Türk Devleti'nin fikri temelleri. Osmanlı Devleti'ni kurtarma fikri yerine yeni bir milli devlet kurma fikri Anadolu İhtilali'nin en belirli özelliğidir. Yüzyılı aşkın bir süredir gösterilen kurtuluş çabaları ile bir milli kurtuluş hareketi olan Anadolu İhtilali arasındaki en keskin farklılık işte bu özellikten gelmektedir. Misak-ı Milli formülüyle daha milli mücadelenin başlangıcında bütün dünyaya duyurulan bu siyasi görüş Osmanlı İmparatorluğu'nun açıkça reddi anlamını taşımaktaydı. Fakat yeni devlet ister istemez Osmanlı Devleti'nin varisi olacaktı. Bu husus bizi her şeyden önce Osmanlı Kurtuluş Hareketlerinden Milli Kurtuluş Hareketi'ne hangi fikirlerin intikal ettiğini araştırmaya zorlamaktadır. Bunu yapmakla yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna temel teşkil eden fikirleri de sıhhatle bulmuş oluruz. Bilindiği üzere Türkiye'de yenilenme fikri askeri bozgunlar sonunda doğmuştur. Batının üstünlüğünün kabulü anlamına gelen bu fikir batılılaşma hareketine başlangıç teşkil eder. Devleti eski düzende yaşatmanın imkansızlığı anlaşılınca batılılaşma bir kurtuluş sembolü halinde Türkiye'de benimsenen ilk yeni fikir olmuştur. Askeri bozgunların arkasından geldiği için batılılaşma fikri kendisini ilk önce askerlik alanında batının tekniğini alma şeklinde göstermiştir. Yeniçeri ordusunun kaldırılıp Avrupa biçiminde bir ordu kurulması ve bu orduya Nizam-ı Cedid yani yeni düzen adının verilmesi batılılaşma hareketinin ilk radikal halkasıdır. Bu aynı zamanda batılılaşma fikriyle bir yeni düzen arandığının da işareti sayılmak gerekir. Eski devlette yeni düzen fikrine bu şekilde gelindiği ve batıya dar açıdan bakıldığı halde batılılaşma anlamı gittikçe genişleyen bir fikir olarak günümüze kadar yaşamıştır. Türkiye'nin bu en uzun ömürlü fikri yeni Türk devletinin kuruluşunda başlıca temellerden birini teşkil eder. Batıya karşı savaşıldığı en amansız bir dönemde bir yandan batı düşmanlığının ortak bir duygu olarak kuvvetli bir şekilde yaşamasına ve medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar sözünün alkışlarla karşılanmasına rağmen yeni Türkiye'nin kurucuları batılılaşma fikrini hiçbir zaman bırakmamışlardır. Harp sanatında ve silahlarda, teknikte ve devlet idaresinde cılız davranışlarla sürüp gelen batılılaşma çabası istenilen sonucu vermeyince Osmanlı reformcuları Fransız ihtilalinin de etkisinde kalarak kurtuluş yolunu hürriyetsizliğin tıkadığına inanmışlar ve monarşiye karşı çıkmaya karar vermişlerdir. Bu merhale memlekette yeni bir fikir daha getirmiştir. Meşrutiyet. Genellikle ihtilacı metotlarla hakim kılınmaya çalışılan bu siyasi fikrin yanı sıra şüphesiz ekonomik fikirler üzerinde de durulmuştur. Kapitülasyonlara karşı bir tepki olarak bağımsız ekonomi, Batı'nın ekonomik sistemindeki güçlükten mülhem olarak bir milli kapitalist ekonomi, Osmanlı reformcularının benimsedikleri ekonomik fikirlerdir. Sömürülmekten kurtulma ve ekonomik kalkınmayı sağlama hedeflerine yönelen bu fikirler, yerli burjuvazinin gelişmemiş olması sebebiyle hem devletçiliği hem de burjuva yetiştirmeyi akla getirmiştir. Nitekim bu alanda bazı çabalara girişildiğini görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında milliyetçilik kavramı memleketin fikir hayatına yeni bir unsur olarak girmiştir. Bu devrin en etkili kuvveti İttihat ve Terakki Partisi gerek iktidara geçmeden önce gerek iktidarı süresince milliyetçiliğe yeni bir anlam vererek imparatorluğu kurtaracak şu formülü ortaya koymuştur. Batılılaşma, Türkçülük, İslamcılık. Birbiriyle çelişme halinde bulunan üç akım, hele son ikisi, kurtarmak şöyle dursun imparatorluğun batmasını çabuklaştırmaya yaramıştır. Anadolu İhtilali'nin memlekette hazır bulduğu fikirleri kısaca belirtmeye çalıştık. İhtilal bunların bir kısmını benimseyerek kurduğu devletin fikir temelinde kullanmıştır. Yeni Türk Devleti'nin fikir yapısında neyin eski, neyin yeni olduğu ise aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Dipnot, şemanın sağ sütununda Atatürkçülüğün 6 ilkesi her birinin yanına Roman sayıları konularak belli edilmiştir. Politik fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet 2. Yarı teokratik düzen. Yeni Türk Devleti'nde 1. Cumhuriyet 1. 2. Laiklik 5. Ekonomik fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Bağımsız ekonomi 2. Milli kapitalist ekonomi. Yeni Türk Devleti'nde 1. Bağımsız ekonomi 2. Milli kapitalist ekonomi 3. Devletçilik 4. Sosyal fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Batılılaşma 2. Türkleşme 3. İslamlaşma. Yeni Türk Devleti'nde 1. Devrimcilik 6. 2. Milliyetçilik 2. 3. Halkçılık 3. Bu şemada politik, ekonomik ve sosyal fikirler olarak yaptığımız ayrım şüphesiz bilimsel bir nitelikte sayılamaz. Laiksizmin sosyal yönünü gözden uzak tutmuş değiliz. Devletçilik ile halkçılığı birbirini tamamlayan iki kavram olarak kabul etmekteyiz. Fakat amaç güttüğümüz karşılaştırma için ana çizgilere dayanan böyle bir ayrıma gitmekte sakınca görmedik. Esasen yeni Türk Devleti'ne temel teşkil eden fikirler üzerinde durarak bunların hangi bakımlardan yetersiz kaldığını tespite çalışacağız. Cumhuriyet Türk Milleti'nin ve yeni Türk Devleti'nin beka şartı olarak kabul edilmiş ve 1924 Anayasası'nın 102. maddesinin aşağıya aynen aldığımız fıkrasıyla hukuki teminata bağlanmıştır. İş bu kanunun şekli devletin cumhuriyet olduğuna dair 1. maddesinin değiştirilmesi ve bozulması hiçbir surette teklif dahi edilemez. Atatürk Cumhuriyet'in fiili teminatını ise orduda ve cumhuriyet fikriyle yetiştirilecek yeni nesillerde görmüştür. Gerçekten yeni Türk devletinin en sağlam temel fikirlerinden birinin cumhuriyet olduğundan şüphe edilemez. Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına alınmamıştır. CHP'nin 1927 kurultayında kabul edilen ilk programının aşağıdaki maddesinden de anlaşılacağı üzere laiklik Türk toplumunun İslam uygarlığından Batı uygarlığına geçebilme şartı idi. Parti bütün kanunların ve usullerin yapılmasında ve tatbikinde en son ilmi ve teknik esasları ile asrın ihtiyaçlarına uyulmasını prensip olarak kabul etmiştir. Din bir vicdan işi olduğundan parti dini dünya ve devlet işleriyle politikadan ayrı tutmayı milletimizin çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için başlıca şartlardan sayar. Uygarlık değiştirmenin çağ değiştirmekten de güç olduğu bir gerçektir. Ancak şu da bir gerçektir ki laik fikir topluma mal edilmedikçe uygarlık değiştirmek de mümkün değildir. Anadolu İhtilali laik bir devlet kurabilmiş fakat laik bir toplum yaratamamıştır. İhtilalin takıldığı en önemli engelin bu noktada olduğunu inanıyoruz. Nedenlerine gelince. 1. Atatürk rejimi gerçek anlamıyla halkçı olamamış ve halkçılık bir özenti bir fantezi halinde kalmıştır. 2. Laikliğe yönelen reformlar, hilafetin kaldırılması, şer'iye ve efkaf vekaletlerinin kaldırılması, şer'iye mahkemelerinin kaldırılması, tekkelerin, türbelerin, zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü, anayasadan dine ait hükümlerin çıkarılması, eğitim birliğinin kurulması ve okullarda laik eğitim, laik toplum yaratmak için yeter görülmüştür. Doğulu bir toplumu laik bir toplum haline getirmek için 15 yıl, 1924-1938, şüphesiz pek az bir zamandır. Bu hususu da yukarıda iki noktada topladığımız nedenler arasına katmak gerekir. Fakat bilindiği üzere asıl şanssızlık Atatürk'ten sonra başladı. Çok partili siyasi rejimle açılan taviz yolunun laik fikri nereye getirdiğini aktüel bir konu olarak bütün çevrelerde geniş ölçüde tartışıldığı için burada anlatmaya lüzum görmüyoruz. Devletçilik fikri Anadolu İhtilali'nin felsefesinde kuvvetli bir unsur olarak mevcuttu. İhtilal anti-emperyalist olduğu kadar anti-kapitalist olduğunu da her vesileyle açıklamıştı. Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 günü meclise açış nutkunda kamu yararını doğrudan doğru ilgilendiren kurumları ve teşebbüsleri devletleştireceğiz demek suretiyle devletçi görüşü tereddüde hiç yer bırakmayacak kesinlikle belirtilmişti. Fakat zaferden sonra ihtilal kendi felsefesine bu noktada ihanet etti. 17 Şubat 1923 günü İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile Yeni Türk Devleti'nin milli kapitalist ekonomiyi benimsediğini görmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa kongreye açış nutkunda, dipnot, bakınız Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 2 sayfa 99-112. Devletçilikten tek kelimeyle bile söz etmemiştir. Gerçi bu kongrenin biraz da politik sebeplerle düzenlendiği sezilmektedir. Çünkü Lozan Barış Görüşmeleri 31 Ocak 1923 günü yaptığı bir oturumdan sonra kesilmiş ve 4 Şubat günü Başdelege İsmet Paşa Lozan'ı terk etmişti. Anlaşmazlık ekonomik meselelerden, kapitülasyonlardan çıkmıştı. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa nutkunda ekonomik bağımsızlık üzerinde ısrarla durmuş ve yeni idarenin yabancı sermayeye düşman olmadığını, memleketin geniş olduğunu, çok sermayeye muhtaç bulunduğunu belirtmiştir. Kapitalist Batı devletlerine güven vermek ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak için bu davranış gerekliydi. Fakat Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra uygulama, Türkiye İktisat Kongresi'nde beliren eğilimin devletçe benimsendiğini ortaya koymaktadır. Devletçiliğin yeniden benimsenmesi için 1931 yılına kadar beklemek gerekiyordu. Büyük bir hızla sosyal reformların gerçekleştirildiği bu 8 yıllık dönem ekonomik faaliyet bakımından tamamen başarısız geçmiştir. Nihayet 10 Mayıs 1931 günü toplanan CHP kurultayında devletçilik ve devrimcilik ilkeleri programa alındı. Fakat 1931 yılında benimsenen devletçilik anlayışı Mustafa Kemal Paşa'nın 1922 yılında belirttiği devletçilik anlayışından daha geriydi.